Şimdi bir gece biraz okuyarak gidelim. Büyük mantıktan. Bir kere öz belirlenim konusunda Hegel'in bir iki sözü var. Onlar bizi rahatlatabilir. Kavram diyor, şöyle okuyayım. Daha yakın ilişki söz konusu olduğunda dolaysız bütünlük olarak mekanik nesne kendi belirlenmişliğine karşı ve böylelikle belirleyen olmaya karşı ilgisizdir. Yani belirlenir ve belirler. Olsa da olur, olmasa da olur gibi bir şey. Ama burada ilgisizlik şey demek değil, onları reddetmek demek değil. Yani
İçsel karakteri olmaması demek. Yani kendine
ne demek tam olarak? Yani toplak haline de geliyor mekanik nesne. Yani toplanıyor. Bir fasulye yığınını bir araya toplarsan, toplak haline getirirsen
mekanik bir ilişki içerisinde
mekanik olacak değil. Onlar. Ama güneş sistemi diye bir mekanik dizge de var. Orada da bir şey var. Düzeneksellik var. Hatta dizge de denebilir ona. Ama dizge demek biraz şey, kötü sonsuzluk olduğu için
yeknesaklık var.
Yeknesaklık var ama aynı zamanda da bir şey var. Yani değişim var. İşte Merkür'ün şeyi değişiyor. Yörüngesi güneşe doğru yaklaşıyor falan açısından dolayı. Sonra güneş dizgesinde sadece güneş ve gezegenler ve kuyruklu yıldızlar ve uydular etkisi değil, bütün evrenin etkisi var. Yani
tek başına bir şey değil.
Değil.
Konuşuyorduk ya, kuvvet kavramı. Hepsi birbirini çekiyor.
Nasıl?
Yani güneş sisteminde her şey birbirini çekiyor.
Çekiyor, evet.
Ve yani. Evet. Ve güneş sisteminde değil ama, güneş sisteminin dışındaki sistemlerde daha tekrar, yani en son, en uzaktaki, sonsuz uzaktaki onu şey olarak düşünelim, sanki uzay için geçerli bir kavrammış gibi, sonsuz uzaklıktaki bir atom parçacı ya da kuark parçacı hepimizi çekiyor. Çünkü o sonsuz uzaklıktan eğer yer çekimi dalgasının zamanda yayıldığını düşünürsek bile, o sonsuz uzaklıktaki cisimden gelen yer çekimi dalgası bize sonsuz zaman içinde rahatça ulaşır. Çünkü zamanın da bir sınırı yok. Yani bütün evrende şey var. En azından yer çekimi düzleminde bir mekanik bağlantı var. Kimyasal bağlantı olduğunu söyleyemeyeceğiz. Mekanik böyle bir özelliği de var. Yok mu?
Yani
var diye.
Şeye çekiyor, merkeze çekiyor. Yani. Ya, o zaman
bütün güzel merkeze çekiyor.
Aa, merkezi
şimdi
çekiyor.
O özek konusunu konuştuk.
Ortak nokta bu mu yani? Biz
özek. Peki onun yanına şunu eklersek ne olur? Bir yine şey vardı. Bu 15. yüzyıl fizikçilerinden birinin evrende her yer özektir diyor. Merkez.
Merkezdir.
Her yer özel.
Yani bitme ve çekmeyi kabul ettiğimiz anda evet her şey özel.
Ayrıca da evrenin sonsuzluğunu kabul ettiğimiz anda, uzayda sonsuzluğu kabul ettiğimiz anda da bu geçerli.
Evet. O nasıl etmiş
olabilir ki? Nasıl söylemiş,
evrenin özeli neresidir diye sormuşlar ya, işte ha. Bulunduğum yerdir istiyorsan.
Ayağımla ölç.
Sadece itme olsa
yani,
ya da
inanmıyorsan geri ölçülmüştür.
Evet.
Sadece çekme orada olduğunu varsaydığımızda bir özek, evet, ancak bir noktada olabilir. Ama itme ve çekme varsa özek
zaten ama hangi noktayı alacağız? Evet. Özek olarak tek noktaysa.
Aldığımız nokta özek.
Her yere alırsa. O zaman yine her yer.
Çünkü özek. Orada yine itme ve çekme birlik halindedir ve o şeydir. Orası özektir. Yani itme ve çekme bir noktada denge halinde başka bir yerde değil diyemeyiz. Her yerde o denge bir şekilde.
Her yerde diyemeyiz.
Yani kara delik dedikleri de mesela, evet, şeyin genel uzay tasarımının ya da şeyin dışında olarak
düşünülen
bir şey.
Peki bu cisimlerde itme ve çekmenin eşitliğinden söz edebilir miyiz?
burada biraz daha çekmemin
şeyi, ona kısa kötü
olarak konulması itmeyi evet. Şey yapıyor. İtmenin
ve çekmenin bir değeri.
Çekmenin ağırlık daha dominant olduğu.
Çekmede yok.
Hangisi dominant? İkisinden biri mi dominant yoksa ikisi de mi dominant?
Dengede.
Dengede. İkisi de dominant.
Her nokta dengede yani onu evet. Başka türlü
eğer çekme ağır bassa bu güçlenir. İtme ağır bassa dağılır ve bu denge durumunu koruyor. Şimdi Hegel'in sözleri. Mekanik nesne belirleyen olmaya karşı ve belirlenmeye karşı ilgisiz. Bu dışsal belirlenmişlik şimdi öz belirlenime gelişmiştir. Ve böylelikle nesnede yalnızca iç ya da yine aynı şey yalnızca dış kavram olan kavram bundan öyle belirtiktir. Bunda dediği öz belirlenim ereksellik durumunda. Yani öz belirlenim. Bu özler erekten hemen önceki paragraf. Şimdi bu dışsal belirlenmişlik şimdi öz belirlenime gelişmiştir. Öz belirlenim bunu biliyoruz. Ve böylelikle nesnede yalnızca iç ya da yine aynı şeydi. Yalnızca dış kavram olan kavram bundan böyle belirtiktir. Dış kavram ve iç kavram arasında bir şey var. Böyle biraz birkaç yerde daha var bu. Bu içtir diyor. Yani dıştır. Ya da bu içtir öyleyse dıştır. Yani iç ve dışın birliğini kullanıyor.
O özün kategorisindeydi.
Özün kategorisi.
Evet. İçtir.
Bundan böyle belirtiktir diyor. Belirtik yani mekanikte kavram nesnede kavram örtük. Daha doğrusu yani mekanik nesnede kimyasallık ve teleoloji henüz örtük olarak bulunuyor. Yani mekanik nesne dolaysızdı. Belirlenimsizdi. Burada öz belirlenim var. Kimyasallığa geçtiğimiz zaman belirlenime de geçiyoruz ama kimyasallığın belirlenimi şey değil.
Kendinde değil, ayrı
kendisinde, bir bakıma kendisinde. Şimdi onu öz ve varlık alanının benzerliği gibi bir benzerlik kuruyor yani mekanik ve kimya arasında. Yani kimya hala kavramın dışsallığını temsil ediyor ama aynı zamanda da bir belirlenim var. Yani eğilime neden olan bir belirlenim var. Pekala şimdi öz belirlenim dedi. Yani erekselliğin nesneye özsel olduğunu düşünürsek iyi olur. Özsellik anlatımı burada uygun ve ayrıca öz belirlenim anlatımı da uygun. Yani DNA ya da genetik materyal bir şeyin tohumun şeyi öz belirlenim kaynağı ya da gücü. Ve böylelikle nesnede yalnızca iç ya da aynı şey. Yalnızca dış kavram olan kavram bundan böyle belirtiktir. Erekselikte kavram belirtik. Bizi ilgilendiren şey bu. Yani erekselikte kavram henüz yaşam biçimine gelmiş değil. Yaşam iddiası ortaya çıkmış değil. Buradan geçeceğiz ona. Ama orada kavramın şey var.
Belirtik olması.
Belirtik olması var. Ne demek kavramın belirtik olması?
Öz belirlenim demek ne demek? Yani çeşitli belirlenimleri olabilir ama bu gerçek ilişkisi midir?
Belirlenmek dışsal nesne yani dışsal mekanik nesne dışsal olarak belirleniyordu. Teleolojik nesne öz belirlenimle. Kendini belirlenir.
Dışarıda.
Evet. Yani bir tohumu dışarıdan verdiğin su belirlemiyor ya da hava belirlemiyor ya da fotosentez ışık onlar belirlemiyorlar.
Tohumun içselliğinde olan evet. Şey, o meyvede dışsal oluyor, iç olan dış olan iç oluyor.
Öz belirlenim, kendini belirlemek. Kendini belirlemek.
Mesela tohuma da su ve şey verilmedi, güneş verilmedi zaman o tohum olarak kalıyor.
Çok da önemli. Genetik materyal ve toprak arasında ne gibi bir bağlantı kurabiliriz ya da nasıl bir karşılaştırma yapabiliriz? Yani zorunlu, bitkinin büyümesi için su ve ışık ve toprak zorunlu, oksijen, karbondioksit. Ama bunlar kendi başlarına şey yapmıyorlar, taşı bitki gibi büyütmüyorlar. Yani orada bir genetik materyal, bir telos gerekiyor. O telos, ha? Kolay mı? Karışık bir konu değil. Ne?
Yok, tabii taşta da su ve şey geliyor ama
Evet. Yani o faktörler özsel. Onlar da zorunlu daha doğrusu. Yani o anlamda özsel de denebilir belki. Ama o faktörler şey, öz belirlenim faktörleri değil. Yani orada bir teros var fazladan. Kimyasal. Erek ilkin tam olarak bu mekanik kavrama dışsal olan kavramın kendisidir. Yani teros dediği zaman kavramdan başka bir şey denmiyor. Orada kavram evrensel tikel ve tekil belirlenmiş belirlenimleriyle birlikte var. Onu açmıyor hatta. Şimdi böylece erek kimyasallık içinde kendini belirleyen bir şeydir ki onu koşullandıran dışsal belirlenmeyi kavramın birliğine geri getirir. Bu açık mı yoksa kötü mü çevirmişim yoksa zor mu?
Anlayamadım ben de.
Bu böylece erek kimyasallık içinde diyor kendini belirleyen bir şeydir.
Kimyasalı belirleyen erektir.
Ki onu erek koşullandıran dışsal belirlenmeyi kavramın birliğine. Yani kimyasalda da bir belirlenme var ama onu dışsal belirlenme var. Erek bu dışsal belirlenmeyi içsel belirlenme yapıyor diyor. Herhalde. Nesnel sürecin önceki iki biçiminin alt güdümünün doğası değil mi? Alt güdümünün olmuş öyle. Alt güdümünün doğası buradan görülür. Şimdi burada şey anlatıyor. Teros karşısında mekanik ve kimyasallığı. Onlarda alt güdümünün doğası. Şimdi alt güdümlü yani terosun altında duruyorlar. Alt güdümlü demek hiyerarşik olarak altta olmak demek. Eş güdümlü demek paralel olmak. Aynı düzlemde olmak demek. Yani
kimyasallık için eş güdümlü kullanılır.
İkisi için de alt güdümlüdür. Yani kimyasallık da mekanik de kimyasallığa alt güdümlü. Aynı düzlemde değiller. Aynı düzlemde oldukları zaman subordinate ve coordinate. Yani şimdi buradan anlaşılır diyor neden alt güdümlü oldukları. Onlarda sonsuz ilerlemede yatan başkası ilkin onlara dışsal olarak koyulmuş olan kavramdır. Yani mekanikte yine belirleyen kavram ama kavram içinde değildi, dışında olduğunu söylüyordu. Dışsal bir yer çekimi kavramı ya da işte o tür şeyler. Bu kavram da erektir. Kavram yalnızca onların tözü olmakla kalmaz ama ayrıca dışsallık da onlara özseldir diyor. Yani dışsallık, dışsal yer çekimini eğer mekanik nesneye dışsal etki olarak alırsak bu dışsallık da şey kavramın kendisi, kavramın belirlenimi ve onlara o dışsallıktan bağışık olamayacaklarını söylemek istiyor büyük olasılıkla. Onların belirliğini oluşturan kıpıdır. Düzeneksel ya da kimyasal uygulayayım diyor burada, teknik. Öyleyse dışsal olarak belirlenmiş olma karakteri yoluyla kendini kendiliğinden erek bağıntısına sunar ki şimdi daha yakında erdirilecektir. Yani erek kavramına geçiş bu daha sonra belki de daha ayrıntılı inceleyeceğimiz bir şey. Birkaç şey daha var. Genel olarak erek kendi varoluşu içindeki ussal moment olarak alınacaktır. Kendi varoluş içindeki ussallık. Ussallığı sergiler çünkü nesnel ayrım saltık birliği içinde tutan somut kavramdır. Buna göre özel olarak kendinde tasımdır.
Evet, kendinde tasım olması ne demek?
Ussal olması ve tasım olması arasında bağlantı kuruyor. Evet. Ereğin tasım olması yani o daha önce gördüğümüz yargı kavram bağlantılarını kapsıyor olması kendine eşit evrenseldir. ve dahası kendini kendinden iten olumsuzluğu kapsayan olarak ilkin evrensel ve bu düzeyde henüz belirsiz etkinliktir. İlkin evrensel ve belirsiz etkinliktir diyor. Ama bu kendiyle olumsuz bağıntı olduğu için kendini dolayısıyla belirler ve kendine tikellik kapısını verir ki benzer olarak biçimin kendi içine yansımış bütünlüğü olarak biçimin koyulmuş ayrımlarına karşı içeriktir. Bunlar eşit ölçüde dolaysızca bu olumsuzluk kendiyle bağıntısı yoluyla biçimin kendi içine saltık yansıması ve tekilliktir. Yani evrensellik, tekillik ve tekillik momentleri var. Burada şimdi ereksellik genel olarak erek diyor kendine eşit evrensel. Yani erek ilkin evrensel. Bunun tasım olduğunu gösteriyor. Erek ilkin kendine eşit evrensel. Evrensel oydu. Evrensel kendine eşit olmak demek. Tikelleşme
yok.
Ve dahası kendini kendinden iten olumsuzluğu kapsayan olarak yani evrenselin tikelleşmesini anlatıyor burada. İlkin evrensel ve bu düzeydeki henüz belirsiz etkinliktir. Henüz belirsiz etkinlik. Yani evrenselin etkin olduğunu düşünmemiz gerekiyor. O etkinlik kavramın etkinliği ya da yani o etkinlik nereden geliyor? Kavramda etkinlik.
Senin görüntü biliminde de bu cümlesi var değil mi? Onun erek kendi tikel evrensel.
Yani mesela tüze kavramı, tarih kavramı ya da genel olarak kavramlar. Bunlar etkin dememiz gereken kavramlar. Çünkü gelişiyorlar. Yani tüzeyi tüze kavramını geliştiren, yani onun içeriğini açındıran, onu tikelleştiren onun kendisi, kendi şey, hak kavramı, yani hak kavramını o tüze felsefesinde açındıran faktör, dışsal bir faktör değil.
Ama bütün dizginin evet, kategorileri için...
Burada da, he?
Dizginin bütün kategorileri için böyle değil mi? Etkin...
Söz gelişmiyor. Ya da varlık gelişmiyor demiştik. Yani sözün ilişki biçimiyle ha. Orada etkinlikten henüz şey etkinlikten nerede söz ediliyor? Söz alanında söz ediliyor. Yani sözün etkileşimden, etki ve neden ve etkiden ve etkin olmaktan orada söz edilmesi gerekir. Burada demek istediğim şu. Yani bir kavram gelişiyorsa o kavram kendi etkinliğini kendi içinde taşıma özelliğinde olduğu için ya da doğasında olduğu için gelişiyor. Yani
belirliğinde olan etkinlik.
Edimsel kavramıyla ilişkisini
yaşamak. Öz belirlenimli olan etkindir.
Öz belirlenimli olan
etkindir. Özel bu oraya katkı. Öz belirlenim varsa etkinlik vardır. Öz belirlenim yoksa edilginlik vardır.
Edilginlik vardır.
Bu etkinlikle edimsellik kavramını nasıl anlamalıyız?
O zaman şey olacak etkinlik daha genel gibi görünüyor. Yani etkinliğin olanakla bir edimselliğin olanakla bir ilgisi var. Olanaktan edimsele geçiyor. Yani o iki kavram bağlantılı. Ama etkinlik dediğimiz zaman yani bu bir olanak değil şey gibi görünüyor. Zorunluluk gibi.
Şimdi deminki yere getirsen etkin evrenseldir demişti değil mi şey için? Ereksellik için. Ereksellik
kendine
için
eşit evrensel. Telos diyor. Kendine eşit evrenseldir. Kendine eşit evrensel.
Aynı zamanda etkin evrensel.
Ve dahası kendini kendinden iten olumsuzluğu kapsayan olarak ilkin evrensel ve bu düzeyde henüz belirsiz etkinliktir. Evrensel etkinlik ama belirsiz etkinlik.
Çünkü belirli bir erek değil.
Evet.
Yani genel olarak erek.
Genel olarak.
Bu yüzden
etkinlik gerekiyor.
Evet.
Yani erek varsa etkinlik olmak zorunda. Ve etkinliğin olmasının güvencesi de evrenseldir. Kavramın evrensellik gibi. Böyle sanırım ona benzer bir
ondaki
şey.
Ondaki olumsuzluk da hani başlangıç kavramında bulduğumuz olumsuzluk gibi bir evet. Şey mi? Kendisini
evrensel
kaldıran,
tikelleştiren. Evrensel kendini kendinden iter. Kendini kendinden itmeyi
tikelleşme
olarak gösteriyor.
Belirlenme çıkıyor.
Evet.
Ama asıl belirlenmeminde tekilliğinde oluyor.
Çünkü evrensel, eğer evrenselin şeyi, karakteri kendi için varlığın şeyi gibi ya da bir gibi.
Ya çünkü, özdeşlik diyor. Hı? Özdeşlik diyor.
Evet. Kendini ayırmaması gerekiyor. Çünkü evrensel. Hı hı. Eğer kendine belirlenim verirse tükenmeyecek ve evrenselliği yetecek. O yüzden burayı yakalarsanız muhteşem bir şey bu. Yani evrensel kendine belirlenim verirse tükenleşecek. Kendine belirlenim vermemesi. Evet. O zaman evrenselin belirlenimsiz olması gerekir. Ama evrensel aynı zamanda da belirli olmak zorunda. Çünkü evrensel. Evrensel ancak kendine, kendiyle o kendi olumsuzluğunda kendini koyarsa, bir başkasını değil ama kendini koyarsa, o belirlenimin sorumluluğundan çıkabilir.
Ve tekil olur.
Tikel.
Tikel.
Sonra
o tekrar bir yansıma var. Yani o da daha kolay gibi görünüyor.
Tekile
evrensel geçiyor. Tekile geçtiği zaman, yani tekil öyle bir şey ki evrenselden hiç ayrı değil.
Evet.
O zaman evrensel olumsuzlanmış olmuyor ve evrenselliğini koruyor. Yani tekil hem tekil hem evrensel o açıdan.
Evet, hayır, Spinoza'dan bir üst moment gibi yani Spinoza.
Tekil hem belirli olan hem evrensel olan.
Dur, tamam nasıl? Bir daha devam et.
Spinoza'nın bir üst momenti. Yani ben tabii Spinoza'nın felsefesi var. Bütün belirlenimler
olumsuzlamadır. Yani. Sınırlamadır.
Tamam, sınırlamadır. Evet. Yani bir negatif de bunun bir üst şeyi gibi. Yani ama aynı zamanda bütün yani belirlenimsiz, belirleme olmadan da belirlenimsizlik olmaz demek gibi bir şey.
Evet.
Değil mi?
Evet, belirleme olmadan belirlenimsizlik olmaz. Çünkü belirlenimsizliğin kendisi bir belirleme. Yani burada yine diyalektikle karşılaşacağız. Evrensele belirlenimsiz derken evrenselin evrensel olduğunu gözden kaçırmamak gerekiyor.
Ki onun belirlenimi olması.
Evet. Yani belirlenimsizlik de bir belirlenim ve evrensel... Yani
bütün belirlenimler bir olumsuzlamadır. Aynı zamanda olumsuzlamada bir olumlamadır gibi.
Olumsuzlamadır. Burada Hegel'in göstermeye çalıştığı şeylerden birisi belki de hepsi değil. Burada öyle bir olumsuzlama var ki, olumsuzlayan faktör olumsuzlananın kendisi. Kendi kendine olumsuzlama var. Dolayısıyla olumsuzlama yok. Yani evrenselin tikele geçişinde
yani bir şeyin kendi kendine olumsuzlaması olumlama evet.
Olumlama ne demek?
Yani bir şey kendi kendine olumsuzluyorsa bu aynı zamanda kendi kendine olumluyor mu dedik?
Bir şey kendi kendine olumsuz... Evet, öyle denebilir. Çünkü bir şeyin kendi kendine olumsuzlaması, kendini yok etmesi anlamına gelmiyor. Ortadan kaldırması anlamına gelmiyor. Aslında olumlaması anlamına geliyor senin dediğin tarzda. Yani bir, eğer belirlenimini kendisinden başka bir şeyden alacak olursa, yabancı bir şeyden, o zaman olumsuzlanacak ve bir olmayacak. Ama bir, kendini kendiyle ilişki içinde belirleyerek olumluyor. Ya da kendini kendiyle olumsuzlayarak kendini olumluyor. Yani sen bu anlamda mı düşündün bilmiyorum ama senin sözlerini kullandım. Yani olumsuz, kendiyle olumsuz ilişkiye girdiği zaman o ilişki olumlayıcı oluyor. Çünkü varlığını onda buluyor, o ilişkide buluyor. Yani bir ancak kendisiyle ilişki içine girdiği zaman bir belirlenim kazanabilir. Burada evrenselle aynı şey gibi görünüyor bir. Bir ve evrensel aynı şey değil ama yani orada onların ayrımlarını da bir şekilde belirtmek gerekir. Şimdi Hegel'in paragrafının sonuna doğru gelirsek zamanımız bitti değil mi artık? 10 çeyrek geçiyor. Yani bu şu bölüme tasımla ilgili bölüm 2-3 satır var, onu bitirelim. Şimdi telos kendine eşit evrenseldir ve dahası kendini kendinden iten olumsuzluğu kapsayan olarak ilkin evrensel ve bu düzeyde henüz belirsiz etkinliktir. Evrensel etkinlik ve belirsiz etkinlik dedi. Bu nesnenin bir şeyi çoğalmasını da anlatan bir şey. Eğer nesne evrenselse, o nesne kendini kendinden iten olma özelliğinden ya da karakterinden dolayı çoğulluğa geçecek. Birin çoka geçmesi gibi. Zaten monat var burada. Yani dikkat edersek birin ve evrenselin yan yana durmaları ya da bizim böyle dikkatsizce şeyimiz değil bu. Kullanımımız değil. Bir nesnenin bir şeyi. Momenti doğal olarak bir kapsanıyor nesnede.
Ve monat
çıkarmıyor. Ama kapsamaktan daha fazla. Yani, tamam, evet. Monat. Nesne deyince insan monatları düşünüyor. Doğal bir nesne ya da doğal mantık. Şimdi belirsiz etkinlik. Ama bu kendiyle olumsuz bağıntı olduğu için bu söylediğimiz şey evrensel kendini belirlediği zaman kendiyle olumsuz bağıntı içine giriyor. Kendini dolaysızca belirler ve kendine tikerlik kapısını verir ki benzer olarak biçimin kendi içine yansımış bütünlüğü olarak biçimin koyulmuş ayrımlarına karşı içeriktir. Şimdi tikerlik kapısı içeriktir demek istiyor. Burada yine almış başına gitmiş ve yeterince açık değil. Bazı durumlarda içerikten ne dediği çok net olarak anlaşılıyor ama burada pekala son olarak eşit ölçüde dolaşsızca bu olumsuzluk kendiyle bağlantısı yoluyla biçimin kendi içine saltık yansıması ve tekilliktir. Biçimin kendi içine saltık yansıması. Şeyde biçim yoktu henüz.
Evrensel.
Evrenselde biçim yoktu. Biçim olması için belirlenim zorunlu. Çünkü her belirlenim biçimdir. Ya da biçim belirlenimdir. Ve içerik...
İçeriği oraya yüklemesi.
Biçim evet. Geldiği zaman içeriğin de gelmesi evet. Gerekir. Benzer olarak biçimin kendi içine yansıması içeriktir diyor. Tikerlik kapısı aynı zamanda içeriktir. Güzel bu.
Biçim evrenselken o içeriği mi oluşturuyor? Tikerlik.
Tikerlik her belirlenim
tiker olacağı için o her belirlenim de öyle. O yüzden yani her belirlenimi evet. Tiker olacağı evet. için o tikerler içerik oluyor.
İçerik yani bu biraz şey yani şey yapalım. Bir yandan bu yansıma, şimdi yansıma oldu. Biçimin kendi içine saltık yansıması ve tekilliktir. Ya yani tekillik momentini gösterdi. Bir yandan bu yansıma özünün iç evrenselliği ama öte yandan dışa doğru yansımadır. Ve bu düzeyde erek henüz özel bir şeydir ve etkinliği dışsal nesnelliğe karşı yönelmiştir. Burada öznel erek dışsal nesnelliğe karşı yönelmiştir. Diyor. Yani bu henüz dolaşsız erek, nesnel erek
dışsal nesnellik.
Bunun arkasından hemen şey diyor. Çünkü erek nesnellik de kendi kendisine gelen kavramdır. Yani burada bir mantık bağıntısı var yine bu şeyle ilgili olarak. Nesnellik ve kavram.
Başlatık bağıntıya
evet. Nesnellik ve kavram. İdeaya doğru gidiyor. Yani evet. Realitenin ve kavramın birliğine doğru gidiyor. Burada artık onlar nesne ve kavramın birliğine olumsallık da deniyor yani. O şimdi erek nesnellikte kendi kendisine gelen kavramdır. Yani erekte ideanın şeyi var. Bir bakıma ön habercisi var. Çünkü erek özneldi. Yani yoktu, özneldeydi. Aynı zamanda da şey olması gerekiyor, nesnel olması gerekiyor. Ve nesnellikte ise kendi kendisiyle karşı karşıya gelmesi ya da kendini bulması gerekiyor. Yani burada nesnelliğin aynı zamanda da kavram olması imleniyor. Bu bile ideaya götürmeye yeterli. Yani başlangıçta kavramdan nesneye geçtik. O henüz kavram ve nesnenin birliği anlamına gelmiyor. Henüz ide anlamına gelmiyordu. Öyle mi? Ama geliyor aslında. Yani nesnenin ve öznenin ve nesnenin birliği idea olacak. Kavramın ve nesnelliğin birliği idea. Kavram birinci bölüm. Nesnellik ikinci bölümde. Kavram mantığının ilk iki bölümü ideayı veriyor. İdea da us aslında. Yani Hegel'in ona dikkat belki o kolaylaştırır. İdea dediği şey us denen us olarak da okunabilir rahatça. Çünkü us'un kendisinin us Usu almaktan ayıran şey, usun, insan usu kendini nesnellik sanıyor. Bir düşünün.
Doğal
usu. Kendini nesnellik sanıyor. Yani usun bağıntıları, kurduğu dünya, bir biçimlendirdiği ve belirlediği realite öznel bir şey. Ve us o öznelliği nesnel olarak kabul ediyor. Yani usun
temelde haksız, temelde haksız değil.
Usun tanımı bu. Tanım kavram demeyelim. Biraz tanım.
Hayır canım. Logos, yani logos farklı bir şey. Yani Hegel'in burada yani logos olarak kastettiği doğal us değil. Logos.
Doğal us. Ben doğal ustan söylüyorum. Yani usun tabii ki öteki sanma diye bir yeteneği yok logosu. Yani insan usu, insan logosunun şeyi, doğası kendine, evet. Yani us doğa bilimi olarak, doğa gözlemi olarak evrenin, özdeksel evrenin üzerine gittiği zaman istediği tek şey, bilincisi olarak istediği tek şey orada kendini bulmak. Yani orada şey dışsallıkta olduğunu sanıyor. Ve gerçekte şey kendi kategorilerinden başka hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Ama hiçbir şeyle. Ve de dışsallık dediği şeyin onun kategorilerinin dizgesel biçimi olması gerekiyor. Yani bir fizikçi, bir botanikçi, bir böcek bilimci ya da ne olursa olsun nesnesinin üzerine gittiği zaman sınıflandırıyor, bölüyor, başka bağlantılar kuruyor ve bütün kategorileriyle ve bütün yöntemiyle orada kendini yeniden üretiyor. Orada kendi, yani realitede bilimin bakış açısından realite olarak sanılan şey gerçekte idealitenin ta kendisi. Kant'ın hatası o idealiteyi yalnızca idealite olarak görmek.
Başkasal oldu.
Evet.
Yani erişilemez.
Tek yanlı. Onu realiteden koparmak.
Realiteden koparıyor. Evet.
O yüzden Kant usu eleştiriyor. Us diyor realiteye gitmemeli. Kendinde şeye gitmemeli. Kendi içinde kalmalı. Öznel kalmalı. Fenomende kalmalı.
Arı usun eleştirisinde bunu mu söylüyor?
Tabii. Arı usun eleştirisinin bütün anlamı bu. Us deneyimi aşıp kendi kaynaklarıyla, kendi a priorisiyle işlemeye başladığı zaman uydurmalar, kuruntular üretir diyor. Deneyime bağlı kalmalıdır. Yani fenomende kalmalıdır. Fenomenin ötesine geçmemelidir diyor.
Hristiyan değil mi tam? Yani Katolik.
Pietist.
Hayır,
Protestan.
Sofu
Protestan. Onlar şey, çok sofu.
Lazım yani.
Pietistler şey, fanatik şeyler, dinler, Protestanlar. Yani işte usun anlamı bu. Us kendini realite olarak bilme hakkını taşıyor, yeteneği taşıyor ve zorunluluğunu ve belirlenimini taşıyor. Yani usun bilinçten, anlaktan vesaire. Usun kavramı o. Ve us idea olarak Hegel onu alıyor. Mantık biliminin son kategori. Aslında bunun bu kitabın adı şey, mantık bilimi ve şey olması gerekir. Usun çözümlemesi olarak biliyoruz bunu. Bunun en yüksek kavramının, son kavramının us olması, ya da logos olması gerekir. Bir de bakıyoruz, saltik idea var. Ama saltik idea ustan başka bir şey değil.
Us tanıdığı Hegel usta en büyük.
Peki neden? Evet, ama neden ideayı kullanıyor? Platon'a Platon'a bir borç mu yoksa şey mi?
Doğru mu? Ustal ve kavramsal olduğu için. Yani bu demektir ki ideya öznel bir şey değil.
Evet.
Ya zaten başından.
Zaten Platon'da da nesnel. Yani.
Yani şey olmak zorunda ideya. Zamansız.
Herkes de el sallasın. Devam edelim.
Bay bay.
Defne en önemli kısmı kaçırdın ya. Çöre kitap bitti.
Hadi canım. Vallahi. Evet çok güzeldi son şeyler.
Kayıttan dinleyeceğim.
Kayıttan dinleyeceğim o zaman ya da anlatsın
ben
ne anladınız.
Yine
oğlum şeker de en sağlam.
Rülendik. Rülendik kaldık öyle.
Neyi çözdünüz? Ya Kant'la Hegel'in biraz Kant'la aşkın evet, sağlık evet, var ya yani Hegel'in bir anlamda İdea'nın hasta ilişkinler olduğunu söylüyor ya. Demek ki ya.